Ayrım 35.
Anti Düring, Friedrich Engels.
Buna karşılık topu topu 300 yıllık bir geçmişi bulunan ve ancak büyük sanayinin ortaya çıkmasından sonra egemen duruma geçen modern kapitalist üretim, bu kısa zaman parçası içinde, bölüşümde onu zorunlu olarak sonuna götürecek olan çelişkiler, bir yanda sermayelerin birkaç elde, öte yanda da varlıksız yığınların büyük kentlerde toplanması, yarattı. Bölüşümle bir toplumun maddesel varlık koşulları arasındaki bağ, her durumda yansıması halk içgüdüsünde düzenli olarak bulunacak denli doğaldır. Bir üretim biçimi, evriminin yükselme çizgisi üzerinde bulunduğu sürece, kendisine uygun düşen bölüşüm biçimi tarafından zarara uğratılmış durumda bulunan kimseler tarafından bile alkışlanır. Büyük sanayinin ortaya çıkması zamanındaki İngiliz işçileri gibi. Hatta bu üretim biçimi toplum için normal olarak kaldığı sürece, bölüşümden genellikle herkes hoşnuttur ve o anda egemen sınıfın kendisi içinden yükselen protestolar, Saint-Simon, Fourier, Owen, ilkin sömürülen yığın içinde hiçbir yankı bulmaz. Ancak söz konusu üretim biçimi, iniş çizgisinin büyüyecek bir kısmını tamamladığı, ömrünün yarısını doldurduğu, varlık koşulları büyük ölçüde ortadan kalktığı ve ardılı gelip kapıya dayandığı zamandır ki, işte ancak o zamandır ki, gitgide daha eşitsiz bir biçime gelen bölüşüm haksız görünür. İşte ancak o zamandır ki, yaşam tarafından aşılmış olgular, ölümsüz denilen adaletin karşısına çağrılır. Ahlaka ve hukuka bu başvuruş, bizi bilimsel bakımdan bir parmak bile ilerletmez. İktisat bilimi ne denli haklı olursa olsun, ahlaksal öfke içinde herhangi bir kanıt değil ama yalnızca bir belirti görebilir. İktisat biliminin görevi daha çok ortaya çıkan toplumsal bozuklukların bir yandan var olan üretim biçiminin zorunlu sonuçları ama bir yandan da başlayan bozulmasının belirtileri olduklarını göstermek ve bozulan ekonomik hareket biçimi içinde üretim ve değişimin gelecekteki bu bozuklukları ortadan kaldıracak yeni örgütlenme üyelerini bulup çıkarmaktır. Ozanı yaratan öfke, bu bozuklukların betimlenmesinde ya da bu bozuklukları yatsıyan veya süsleyip püsleyen egemen sınıfın hizmetindeki şakşakçılara karşı saldırıda tam yerli yerindedir. Ama her durumda ne denli az tanıtlayıcı olduğu, tüm geçmiş tarihin her döneminde bu öfkeyi besleyecek yeterince şey bulunması basit gerçeğinden de anlaşılabilir. Bununla birlikte çeşitli insan toplumlarının içlerinde üretim ve değişimde bulundukları ve sonuç olarak ürünlerin herkes içlerinde bölüşüldükleri koşulların ve biçimlerin bilimi olarak ekonomi politik, bu genişleme ile henüz yaratılacak bir şey olarak kalır. Şimdiye değin iktisat bilimi olarak elimizde bulunan şey, hemen tamamen kapitalist üretim biçiminin doğuşu ve gelişmesiyle sınırlanır. Bu da üretim ve değişimin feodal biçimlerinden arta kalanların eleştirisiyle başlar, bunların kapitalist biçimlerle değişmesi zorunluluğunu gösterir, daha sonra bu üretim tarzını ve ona uygun düşen değişim biçimlerini olumlu anlamda, yani toplumun genel ereklerini kolaylaştırmaları anlamında açıklar ve kapitalist üretim biçiminin sosyalist eleştirisiyle, yani kapitalist üretim biçiminin yasalarının olumsuz anlamda açıklanması, bu üretim biçiminin kendi öz evrimi tarafından kendi kendini olanaksız kılan noktaya doğru yöneldiğinin tanıtlanmasıyla bitirir. Bu eleştiri kapitalist üretim ve değişim biçimlerinin üretimin kendisi için gitgide katlanılmaz bir engel durumuna geldiklerini, bu biçimler tarafından zorunlu olarak koşullandırılan bölüşüm tarzının gün günden daha çekilmez bir sınıf durumu, gitgide daha az ama gitgide daha zengin kapitalistlerle sayısı durmadan artan ve durumu genellikle kötünün kötüsüne giden varlıksız emekçi işçiler arasında her gün daha da kızışan bir karşıtlık doğurduğunu ve en sonu kapitalist üretim biçimi çerçevesinde yaratılmış ama bu üretim biçiminin artık egemenlik altına alamadığı yoğun üretken güçlerinin toplumun bütün üyelerine hem de durmadan artan bir ölçüde yaşama araçları ve yeteneklerinin özgür bir gelişmesini sağlamak için planlı bir el birliği bakımından örgütlenmiş bir toplum tarafından el altına alınmaktan başka bir şey beklemediklerini tanıtlar. Burjuva ekonomisinin bu eleştirisini sonuna değin götürebilmek için üretim, değişim ve bölüşümün kapitalist biçimini bilmek yetmiyordu. Ona ön gelen ya da daha az gelişmiş ülkelerde, onun yanında hala varlıklarını sürdüren biçimler de, hiç değilse ana çizgileri içinde irdelenmeli ve karşılaştırma konuları hizmeti görmeliydiler. Bu türlü bir irdeleme ve karşılaştırma şimdiye değin genel olarak yalnızca Marx tarafından yapılmıştır ve bunun sonucu burjuva dönem öncesi teorik iktisat üzerine şimdiye değin saptanmış ne varsa hemen hepsinin onun araştırmalarına borçlu bulunuyoruz. Ekonomi politik, dahi kafalarda 17. yüzyıl sonuna doğru doğmuş olmasına karşın, gene de dar anlamda fizyokratlar ve Adam Smith'in vermiş bulundukları olumlu formüller içinde, özsel olarak 18. yüzyılın çocuğudur ve bu dönemin bütün üstünlük ve kusurlarıyla birlikte, bu çağda büyük Fransız aydınlanma filozofları tarafından elde edilmiş başarılar dizisi içine girer. Aydınlanma filozofları için söylemiş bulunduğumuz şey, o çağın iktisatçıları için de geçerlidir. Yeni bilim onlar için çağlarındaki koşulların ve gereksinmelerin dışa vurumu değil, ama ölümsüz usun dışa vurumuydu. Bu bilimin bulduğu üretim ve değişim yasaları, bu eylemlerin tarihsel olarak belirlenmiş bir biçiminin değil, ama doğanın ölümsüz yasalarıydılar. Bu yasalar insan doğasından çıkarılıyorlardı. Ama bu insan yakından bakılırsa o zaman büyük burjuva haline dönüşmekte olan orta burjuvaydı ve doğası da çağın tarihsel olarak belirlenmiş koşulları içinde üretimde bulunmaya ve ticaret yapmaya dayanıyordu. Felsefe alanında eleştirel kurucumuz Bay Düring ve yöntemiyle yeterince tanışmış bulunduğumuz şu anda, onun ekonomi politiği nasıl tasarlayacağını önceden kolayca söyleyebiliriz. Felsefede saçmalamakla yetinmediği yerde, doğa felsefesinde olduğu gibi, Bay Düring'in görüş biçimi, 18. yüzyıl görüş biçiminin bir karikatürüydi. Söz konusu olan tarihsel evrim yasaları değil ama doğal yasalar, ölümsüz doğruluklardı. Ahlak ve hukuk gibi toplumsal ilişkiler, her durumda var olan tarihsel koşullara göre değil, ama biri ötekini ya ezen ya da ezmeyen, ne var ki bu sonuncu durum şimdiye değin ne yazık ki hiç görülmeyen o ünlü iki adamcağız tarafından kararlaştırılıyordu. Bundan ötürü eğer Bay Düring'in iktisadı da aynı biçimde son çözümlemedeki kesin doğruluklara, ölümsüz doğa yasalarına, en üzücü boşluğun gereksiz yinelenen belitlerine indirgeyeceği ama buna karşılık iktisadın olumlu içeriğini bildiği ölçüde onu arka kapıdan kaçak olarak sokacağı ve bölüşümü toplumsal bir olay olarak üretim ve değişimden çıkartacak yerde, kesin çözüm için o ünlü ikilisine bırakacağı sonucunu çıkartırsak pek de yanılmış olmayacağız. Ve bütün bunlar artık çok iyi bilinen eski marifetlerden başka bir şey olmadığı için bu bölüm üzerinde işi kısa tutabiliriz. Gerçekten Bay Düring daha ikinci sayfada bize ekonomisinin felsefesinde saptanmış bulunan şeye güvendiğini ve bazı başlıca noktalarda araştırmaların daha yüksek bir alanında daha önce sonuca bağlanmış bulunan üstün doğruluklara dayandığını bildirir. Her yerde kendini övmede aynı ölçüsüzlük. Her yerde Bay Düring'in utkusunun Bay Düring tarafından saptanıp ayarlanmış şeylerin üstesinden gelmesi. Gerçekten ayarlanmış, bunu enine boyuna görmüş bulunuyoruz. Ama hesabı görüldü dendiği anlamda. Hemen sonra tüm iktisadın en genel doğal yasalarıyla karşılaşıyoruz. Demek doğru tahmin etmişiz. Ama bu doğal yasalar ancak bağımlılık ve kümelenme siyasal biçimlerinin bu doğal yasaların sonuçlarına bağlandıkları o daha doğru belirlenim içinde incelendikleri zaman geçmiş tarihin kusursuz bir kavrayışını sağlarlar. Kölelik ve ücretli bağımlılık gibi kendilerine zor, violans üzerine kurulu mülkiyet ikiz kardeşlerinin eklendiği kurumlar, gerçekten siyasal bir niteliğe sahip toplumsal ekonominin yapıcı biçimleri olarak düşünülmelidirler ve bu kurumlar, şimdiye değin var olduğu biçimdeki dünyada, iktisadın doğal yasalarının etkilerini içinde gösterebildiği tek çerçeveyi temsil ederler. Bu önerme bir Wagner leitmotifi gibi, bize ünlü ikilinin yaklaştığını haber veren bir fanfardır. Dipnot, fanfar, nefesli maden çalgılar aracıyla çalınan müzik parçası. Ama daha da çok bir şeydir, Bay Düring'in bütün kitabının temel konusudur. Hukuk konusunda Bay Düring bize Rousseau'nun eşitlik teorisinin, Paris'in bütün küçük işçi kahvelerinde yıllardan beri çok daha iyilerinin işitilebildiği sosyalist plan üzerine kötü bir transpozisyonundan, makam değiştirmesinden başka herhangi bir şey sunmasını bilmiyordu. Burada bize iktisadın doğal ve ölümsüz yasalarıyla bu yasaların etkilerinin, işin içine devletin zorun karışması yüzünden bozulmaları üzerine, iktisatçıların yakınmalarının hiç de daha iyi olmayan bir sosyalist transpozisyonunu verir. Bunu yaparken sosyalistler arasında tek başına kalır ve hakçası da budur. Her sosyalist işçi, milliyeti ne olursa olsun zorun sömürüye yalnızca yardımcı olduğunu ama onun nedeni olmadığını, sermaye ile ücretli emek arasındaki ilişkinin sömürülmesinin nedeni olduğunu ve bu ilişkinin de zor yolundan değil, salt ekonomik biçimde doğmuş bulunduğunu çok iyi bilir. Üstelik şimdi bir de bütün ekonomik sorunlarda iki sürecin, üretim süreci ile bölüşüm sürecinin birbirinden ayırt edilebileceğini öğreniyoruz. Ayrıca o yüzeysel ünlü J.B. Say, belki buna bir üçüncü süreci, kullanım-tüketim sürecini de ekler ama iyi düşünülmüş olarak ardıllarından çok da bir şey söyleyemezdi. Değişime ya da dolaşıma gelince bu, ürünlerin son tüketiciye, asıl tüketiciye ulaşması bakımından olup bitmesi gereken her şeyin içine girdiği üretimin bir alt bölümünden başka bir şey olmazdı. Eğer Bay Düring birbirlerini karşılıklı olarak koşullandırsalar bile, birbirlerinden özsel olarak farklı iki süreci, üretim süreci ile dolaşım sürecini birbirine karıştırıyor ve eğer sıkılmadan bu karışıklıktan kaçınmakla, karışıklık doğurmaktan başka bir şey yapılmadığını ileri sürüyorsa bu, yalnızca dolaşımın 50 yıldan beri gerçekleştirilmiş bulunduğu çok büyük gelişmeyi ya bilmediğini ya da anlamadığını tanıtlar. Ayrıca kitabı da sonradan bunu doğrular. Ama hepsi bu kadar değil. Üretim ve değişimi bir tek şey, kısacası üretim olarak düpedüz kaynaştırdıktan sonra, bölüşümü de birinci süreçle hiçbir ilişkisi olmayan tamamen yabancı ikinci bir süreç olarak üretimin yanına koyar. Oysa bölüşümün kesin çizgileri içinde, her zaman belirli bir toplumun üretim ve değişim ilişkilerinin ve bu toplumun tarihsel geçmişinin, hem de bu sonuncuları bir kez öğrendikten sonra, bundan bu toplumdaki egemen bölüşüm biçimini kesinlikle çıkartabileceğimiz bir biçimde zorunlu sonucu olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ama eğer Bay Düring ahlak, hukuk ve tarih anlayışında saptanmış ilkelere bağlılıktan ayrılmak istemiyorsa, bu temel ekonomik gerçeği yatsıması gerektiğini ve bunun da özellikle o vazgeçilmez ikilisinin iktisada kaçak olarak sokulmasının söz konusu olduğu zaman gerektiğini görüyoruz. Ancak bölüşümü, üretim ve değişimle bütün bağlardan başarıyla kurtardığı zamandır ki bu büyük olay meydana gelebilir. Bununla birlikte önce işin ahlak ve hukuk bakımından nasıl olup bittiğini hatırlayalım. Orada Bay Düring başlangıçta işe bir tek adamla başlamıştı. Şöyle diyordu: "Bir insan tek olarak ya da aynı anlama gelmek üzere başkasıyla her türlü bağlantının dışında olarak düşünüldüğü ölçüde ödevlere sahip olamaz. Onun için yükümlülük değil ama yalnızca bir istek vardır." Tek olarak düşünülmüş bu ödevsiz adam, orada hiçbir günah işlemeyeceği için günahsız yaşadığı cennetteki o uğursuz ilk Yahudi Adem'den başka kimdir? Ama bu gerçeksel filozof Adem için bile bir ilk günahın eli kulağındadır. Bu Adem'in yanında ortaya birdenbire kuşkusuz dalga dalga bukleli bir Havva değil ama ikinci bir Adem çıkar. Ve hemen Adem'in ödevleri olur ve o bu ödevleri çiğner. Kardeşini kendisiyle eşit hak sahibi biri olarak bağrına basacağı yerde onu egemenliği altına alır, köleleştirir ve bu nedenle de Bay Düring'e göre metelik etmeyen tüm evrensel tarih, bugüne değin işte bu ilk günahın, bu ilk köleleştirme günahının sonuçlarının acısını çeker.
Ayrım sonu.